Ayrım 9. Ege Hikayeleri. İlyas ve Neziz. Sayfa 107. Rüya Temaları. Santorini. Yaşama sevincinden söz ediyorlardı. Kısa geçmişlerinden, insanları ışık veya kederle sarmalamadan önce kaderin oynadığı garip oyunlardan. Düşler ufacık odada yüzüyor, küçük dalgacıklar gibi yüreklerini kabartıyordu. "Ne zaman olacak bütün bunlar?" diye sordu kız, dalgın. "Bir gün olacak," diye yanıtladı arkadaşı. "Belki de şu anda oluyordur." Mekan yavaş yavaş rüyanın içinde eridi. Zaman anlamını yitirdi, başı ve sonu olmayan, boyutsuz bir uzamda sevgiye dönüştü. "Sözünü ettiğin adaya," diye sordu kız. "Oraya gidecek miyiz?" "Adaya mı?" "Tabii tabii, adaya gideceğiz." Sonra küçük ve fakir odacıklarını köpüklü küçük dalgalar ve bir mavilik doldurdu. Oda yüzen bir kayık oldu. İçinde sadece ikisi vardı. Kız başka bir dünyada gibiydi. Konuşmuyordu. Gözlerini yummuştu çünkü bu yolculuğun ışığı çok güçlüydü. Arkadaşı başını onun göğsüne dayamış, gördüğü mucizeleri anlatıyordu. Kızın gözleri kapalı da olsa, kalbinin atışlarından her şeyi onun da çok iyi gördüğünü anlıyordu. Meltem güçlü esiyordu Ege'de. Kayık dalgaların arasında zorla ilerliyordu. Geceliğin gökyüzünü dolduran yıldızlar, tehlikenin her an biraz daha yaklaştığını görerek endişelendiler. "Ne yapabiliriz bu kayığı kurtarmak için?" dedi içlerinden biri. "Elimizden ne gelir ki? Bunca yüksekte ve bu denli hareketsizken," diye yanıtladı bir başkası. "Rüzgar ve bulutlar bizden çok uzakta." "Acaba kayıktaki çocuklar kendilerini bekleyen tehlikenin farkında mı?" diye sordu bir üçüncüsü. "Hayır, hiçbir şeyden haberleri yok," dedi yıldızlardan daha küçük olanı. "Birbirlerini seviyorlar. Ne başka bir şey görüyor, ne başka bir şey işitiyorlar." Bu arada bulutlar üflüyor, rüzgar sürekli güçleniyordu. Küçük kayık batıp batıp çıkıyordu. Büyük ayı bile ciddiyetini bırakıp, gece vakti Ege'de olup bitenlere bir göz atması için kutup yıldızını aşağı gönderdi. Kutup yıldızı çok üzüntülü döndü geriye. "Hiç umut yok," dedi. "Kayık aşık olmuş. Etrafında olup bitenlerden habersiz." "Demek öyle. Peki biz onları kurtarmak için bir şey yapmayacak mıyız? Yitip gitmelerine seyirci mi kalacağız?" dedi büyük ayı üzüntüyle. Elini başına dayayıp düşünmeye başladı. "Ne yapsak?" diye sordu kutup yıldızı. "Dünyanın bulutları karanlık ve dilsiz. Onlarla anlaşmamız olanaksız." Büyük ayı hayatında hiç aşık olmamıştı. Ama sevgiyi tanımayan insanlar gibi kötü biri değildi. Bu nedenle aşık kayık onu çok duygulandırmıştı. Bir süre düşündü ve dünyada olup bitenleri iyi bilen, bilge kişiliğiyle bir çözüm buldu. "Başka yol yok. Şöyle bir deneme yapalım," dedi. Yavaşça toparlandı. Huzurlu sessizliğinden vazgeçip, yedi yıldızına en iyi giysilerini giyip yıkanmalarını ve birer birer yıldırım gibi denize kadar indikten sonra geri dönmelerini emretti. O zaman bir mucize oldu. O güne dek hiç yerlerinden kıpırdamamış olan büyük ayının yıldızları parıldayarak tek tek fırlayıp Ege denizine doğru daldılar, köpüklü dalgalara değip gerisin geri gökyüzüne döndüler. Mucizeyi öbür yıldızlar da gördü. Üzüntülerinden gözlerine uyku girmemişti. "Aman tanrım, neler oluyor? Büyük ayının yıldızları nasıl olur da böyle uçarlar?" Ve sonra hepsi harekete geçmeyi denedi. Belki alın yazıları değişmiştir diye düşünüp akıllarına eseni yapabileceklerini sandılar. Ama kaderleri değişmemişti. Bu yüzden sadece birkaç ikircikle adım atabildiler ve gökyüzü yine eski durağanlığına büründü. Ama mucize gerçekleşmişti. Yıldızların hareketlenmesiyle gökyüzü ışık saçarak yerinde bir kez kıpırdamıştı. Yeryüzünün çatısı hareket etmişti. Mucizeyi gören karanlık bulutlar da şaşırdılar. "Ne oluyor?" Şaşkına dönen bulutlar bir o yana bir bu yana kaçıştı. Böylece aralarında boşluk oluştu. Derinlerde yaşayan balıklar bu boşluktan gökyüzündeki kargaşayı gördüler. Oyun oynamak için güneşin çıkmasını bekleyen küçük bir yunus da gördü olanları. Derindeki balıklar birbirlerine çok bağlıydı. Biraz kıpırdadılar ama sonra umursamaz bir biçimde öbür taraflarına dönüp uyumaya devam ettiler. Ama küçük yunus iyi kalpli ve duyarlıydı. Köpüklerle, güneş ışığıyla ve aydınlık dünyadaki güzel şeylerle oynamaya alışıktı. Köpüklerin arasına çıktı ve baktı. Büyük ayının yıldızları yerlerine dönmüş, eskisi gibi gökyüzünde asılı kalmışlardı. Heyecan ve hareket dinmişti. Ancak aşık kayık hala umutsuzca dalgalarla boğuşuyordu. ''Ah ne kadar da küçük, denizin içinde yapayalnız bu kayıkçık.'' dedi Yunus. ''Hem de ne biçim gidiş bu? Kaptanı yokmuş gibi. Ona yardım etmeliyim.'' Ama deniz çok azgındı. Yunus da çok küçük. Arkadaşlarına seslenmeye başladı. Sesini işiten Ege'nin bütün Yunusları geldiler. Bir kısmı kayığın bir yanında sıralandı, geri kalanı da öbür yanında. Böylece iki dalga kıran oluşturmuşlardı. Gelen dalgalar onlara çarpıp kırılıyordu. Sonunda adaya giden yol sakin akan bir nehre benzedi ve kayıkçık uykusundan uyanmadan süzülerek bu yoldan geçti. Derin bir huzur doldurdu odayı. Genç adam bir gezi hikayesini anlatırken kız onun göğsüne yatmış dinliyordu. ''Duyuyor musun?'' diye sordu kıza yavaş sesle. Onun uyuyup uyumadığını anlamak istiyordu. Sonra birden yanlışını anlayıp ''Görüyor musun?'' diye düzeltti. Kız heyecanla onun parmaklarını sıktı. Kalbi küt küt atıyordu. ''Söyle'' diye mırıldandı. ''Adaya varabildiler mi?'' ''Tabii adaya vardılar. Kayığa hiçbir kötülük gelmedi ve şafakla limana girdi.'' Kayıktaki iki aşık gencin adaya vardıklarından bile haberleri olmayacaktı. Ama adadan gelen tuhaf bir müzik, kayığın armozlarından, çarmıhlardan geçip uyuyan gençlere erişiyordu. Şaşkınlık içinde uyandılar. ''Nedir bu?'' diye sordu kız. Daha önce adaya gelmiş olduğu için bu sesi tanıyan delikanlı hemen anladı. ''Geldik, adaya geldik.'' dedi sevinçle. Kızı elinden tuttu, güverteye çıktılar. O zaman adayı gördüler. Koyu mavi denizin içinden kayalıklar yalın ve çıplak yükseliyordu. Ne bir ağaç, ne bir yaprak, ne bir fundalık bu yalınlığı bozuyordu. Adanın orta yerinde tek bir tepe vardı ve doruğundaki açık kraterden hafif yeşil bir duman çıkıyordu. Tepenin arka tarafında tek başına ve yalnız beyaz kanatlarını açmış bir yel değirmeni duruyordu. Lavlar toprağa dönüştürmeden önce orada yaşayan insanların zamanından beri kıpırdamadan duruyordu bu yel değirmeni. ''Ah!'' diye iç geçirdi kız. ''Bu ada ölü.'' ''Hayır!'' diye onu yanıtladı genç adam. ''Ada ölü değil. Ege'de adalar ölmez. Bak, dinle.'' Yine aynı tuhaf müzik işitildi. Çıplak topraktan çıkıyordu ses. Yanardağın yeşil dumanında, yel değirmeninin hareketsiz kanatlarında eriyordu. ''Ne bu?'' diye sordu kız. ''Bu ada büyülü gibi.'' ''Tabii, Santorini'deyiz. O büyülü bir adadır.'' Karaya çıkmak için demir attılar. Kumluk değildi sahil. Ne çakıl, ne deniz kabukları, ne mantar vardı. Kara parçası denizin içinden dimdik yükseliyordu. ''Artık'' diye fısıldadı delikanlı. ''Bundan sonra hiç konuşmayacağız. Büyülü ülkedeyiz.'' Şaşkın gözlerle etraflarına bakarak ağır ağır yürümeye başladılar. Toprak ayaklarının altında hışırdıyordu. Yunanistan toprağı gibi kırmızı da değildi, siyah da değildi. Sarıydı. Tuhaf şekilleri olan kayalar oraya buraya dağılmış duruyordu. Daha büyük kayalar da vardı. Onlardan da küçük sevimli kayalar. Birden havada bir hareket oldu. İki genç durdu. Delikanlı kızın elini sıktı. ''Dinle'' der gibi. O garip müzik yeniden işitilmeye başlamıştı. Dikkatle baktılar ve gördüler. Hareketsiz kayalar kımıldıyordu. Ama o kadar belirsizlik ki hareketleri. Kovuklarından zayıf, mavi bir parlaklık, bir ışık yükseliyordu. Bu ışık sese dönüşüyordu. Çocuklar kayalıkların ne dediğini anlamıyordu ama müziğe dönüşen bu ışık oradaki şeylerin sesiydi. ''Ne zamandan beri insan gelmedi buraya?'' diye sordu bir kaya. ''Niçin böyle söylüyorsun?'' diye itiraz etti başka biri. ''Geçen yıl ilkbaharda gelen yaratıklar insan değil miydi?'' ''Oo!'' dedi ilk kaya gülümseyerek. ''Sen küçüksün, hiçbir şey anlamıyorsun. Ben görmedim geçen yıl ilkbaharda insan geldiğini.'' ''Ama insandılar, insandı onlar.'' diye ısrar etti küçük kaya. ''Hayır evladım.'' dedi tekrar sakin ama kendinden emin bir sesle büyük kaya. ''Bize insanlar sadece şimdi geldi. Sadece şimdi birbirini seven yaratıklar geldi buraya.'' Bunu doğudaki, batıdaki, kuzey ve güneydeki kayalar da işitti. Müzik mavi bir duman oldu yükseldi, tüm adayı sardı. ''Bize insanlar geldi, bize birbirini seven yaratıklar geldi.'' Böylece seslerden oluşan mavi bulutla çevrelenen iki genç, büyülenmiş gibi adanın büyük mağarasına girdiler. Başlangıçta kör gibi yürüyorlardı. Çünkü hiç ışık yoktu. Yavaş yavaş gözleri karanlığa alıştı. Mağaranın derinlerinden gelen hafif kırmızı bir ışık gördüler ve oraya doğru ilerlediler. Işığın kaynağına vardıklarında gördüklerine hayranlıkla baktılar. Onca yıl boyunca mağaranın kubbesinden sızan sulardan dikitler oluşmuştu. Saydamdı dikitler. Işık içlerinden geçiyor, arkadaki başka dikitler ve damlayan sular görünüyordu. Bütün bunlar yavaş yavaş hareket eden acayip bir evren oluşturuyordu. Su yeşil yağmura dönüşüyor, her şeyi kıpırdıyor ve renk değiştiriyordu. Birden kanat sesleri işitildi. Rahatı bozulan bir yarasa sürüsü kanat açıp uçtu. Kanatları kırmızıydı ama yeşil yağmur sularının içinden geçerken gümüş rengini alıyorlardı. Kız daha çok beklemedi, yere oturdu, arkadaşını da yanına çekti. Orada yeşil yağmurun altında dikitler ve kırmızı yarasalar arasında seviştiler. Yarasalar dışarı uçup mağaradan haber taşıdı kayalara. O zaman kayalar sustu, her şey sustu, tuhaf müzik ve rüzgar kesildi, içeridekiler rahatsız olmasın diye. Sadece uykudaki yel değirmeni kanatlarını bir kez döndürdü, sonra o da sessizliğe gömüldü. Hikayenin başlamış olduğu küçük, fakir oda huzurlu ve sıcaktı. "Bitti," dedi oğlan, kocaman gözlü kıza. "Gezi bitti sevgilim." Onu içtenlikle sımsıcak öptü, hala büyünün etkisi altında. Bir şey konuşmadan bir süre geçti. Sonra kız hatırlamış gibi, "Anlattığın hikayedeki ada Santorini'ymiş gibi geldi bana," dedi. "Tabii Santorini'ydi ada. Ama doğru olamaz anlattıkların. Ben geçen yıl ilkbaharda gittim oraya. Santorini ne ıssız bir ada, ne de mağara var, ne kırmızı yarasalar, ne de çıplak dağın tepesinde yel değirmeni." Arkadaşı onun saçlarını usulca okşadı. "Hayır canım, geçen yılın baharı Santorini'ye gitmedin." "Gittim diyorum sana, geçen yıl ilkbahardaydı." "Hayır canım, geçen yıl ilkbaharda sen Santorini'ye gitmedin. Hiçbir zaman gitmedin. Bu gece, sadece bu gece benimle beraber gittin Santorini'ye." Ege Masalı. Adada büyük dağın bulunduğu kesim kupkuru, ağaçsız. Sadece fundalıklar var. Etrafa dağılmış büyük kayalardan çoğu zaman taş parçaları kopuyor ve büyük bir gürültüyle kıyıya kadar yuvarlanıyor. Issız gürültüyü kendi içinde eritiyor, çevre yine dinginliğine kavuşuyor. Sadece gece geldiğinde değişiyor bir şeyler. Orada ağaçsız yamaçta bir kulübe var. İçinde bir kadınla bir çocuk yaşıyor. Kadın gündüzleri denize yakın bir tarlada çalışıyor. Çocuk doğuştan kör. Çok küçükken kadın onu tarlaya götürür, bir ağacın gövdesine yaslar, önüne de oynaması için öteberi koyardı. Çakıl taşları, deniz kabukları, mantar parçaları. Kendisi toprağı çapalar, zaman zaman da işini bırakıp bakmak için çocuğun yanına gelirdi. Çocuk onun geldiğini anlar, adımlarından herkesi tanıyabildiği için mutluluk sesleri çıkartırdı. Çeşitli sesleri ayırt etmeyi öğrenmişti. Görenlerin duyamayacağı hafiflikteki sesleri duyup tanıyordu. Ağacın altında beklemek zorunda olduğu uzun saatler boyunca, taşlarla oynamaktan sıkılınca ağaca dayanır ve hareketsiz dururdu. Ağacın dalındaki bir cırcır böceği öter, bir kuş hızla uçar, alçaklarda ise kıyıya vuran dalgaların sesi işitilirdi. Büyüdükçe yavaş yavaş içinde açıklanamaz bir merak doğuyordu. Yalnızlığını dolduran bu çeşitli seslerin anlamı ne olabilirdi? Bir gün annesine, "Dünya çok büyük mü?" diye sordu. Dünyada yaşayan insanlar kaç kişiydi? Kadın ona mekan ve kalabalık kavramını nasıl açıklayabileceğini bilmiyordu. "Şöyle anlatsam yavrum," dedi, "gece gündüz yol alsak, günlerce yürüsek, sonu gelmeyen bir yürüyüş yapsak yine de yolumuz bitmez. Dünya işte bu kadar." "Ya insanlar?" diye sordu çocuk. Onu alıp başakların dalgalandığı büyük ovaya götürdü. Tarlanın ortasına bıraktı, tek tek başaklara dokunması için. "Bu başaklar sonsuz," dedi ona, "dünya gibi. Her başak bir insan. İşte insanlar bu kadar çok." Sonra anne yine işine dönüyor, çocuk da tek başına, aklı karışmış bir halde, işittiği sayısız seslerden, sayısız varlıkların şeklini çıkartmaya çalışıyordu. Anayla çocuk, yaz gecelerinde kulübelerinin dışında bir süre uyumadan oturmayı adet edinmişlerdi. Tepelerinde yıldızlar titreşiyor, Sessizliğin içinde böceklerin kanatlarından çıkan sesler işitiliyordu. Çocuk gecenin ve yıldızların nasıl şeyler olduğunu soruyordu. Annesi ise ne cevap vereceğini bilemiyordu çünkü bunları anlatacak bir ölçüsü yoktu. Ona çevrede her şeyin simsiyah olduğunu, sadece çok yükseklerde, sonsuzlukta binlerce açık gözün huzur içinde aşağıya, dünyaya baktığını söylüyordu. Çocuk bunları anlayamıyordu. Renkler, yıldızlar ve engin deniz onun kavrayışının dışında kalıyordu. "Keşke onları görebilseydim anne," diyordu. O zaman annenin gözleri yaşlarla doluyor ama duygularını ele vermemek için konuşmuyordu. Gözyaşları kirpiklerinde kuruyordu. Oğluna daha küçükken dua etmesini öğretmişti. Her gece minik ellerini kavuşturuyor ve Tanrı'nın kendisine ışık vermesi için, denizde boğulmuş olan babası için ve tüm insanlar için yalvarıyordu. Bir gün annesine sordu. "Tüm insanlar için mi anne?" "Evet yavrum, çünkü hepsi de bizim gibi ağır bir yük altında ıstırap çekiyor." "Hepsi mi, hepsi de mi anne?" diye ısrar etti çocuk. Annesi sonsuza dek gerçeği ondan saklamak istemedi. "Hayır, hepsi değil yavrum," dedi. "Çünkü başkalarına acı çektirenler de var." O zamandan sonra çocuğun duası değişti. Annesi için, babası için, yoksun olduğu ışık için ve acı çeken insanlar için dua etmeye başladı. Ege'nin ortasında yükselen ve sadece fundalıkların yeşerdiği büyük dağın ıssız yamacında kurulmuş olan kulübede günler böylece akıp gidiyordu. Ada için uğursuz bir yıl geldi. Yağmur mevsiminde bir damla su bile düşmedi. Köylerde yağmur duaları yapılıyor ama kara bulutlar bir türlü gökyüzünü örtmüyordu. İlkbahar geldiğinde tahıl filizlenmedi, otlaklarda da çim bitmedi. O zaman insanların da hayvanların da üstüne büyük bir felaket çöktü. Çoğu telef oldu. Geceleri aç hayvan sürülerinin böğürtüleri yankılanıyordu. Küçük çocukların ağlaması gibiydi bu sonu gelmeyen sızlamalar. Sesler ovayı dolduruyor, denize yuvarlanıp sönüyordu. Gecenin birinde bir çoban derin bir kuyuya atlayıp boğuldu. Artık bu feryatlara dayanacak gücü kalmamıştı. Koyun sürülerini otlatmak için gemiyle Trakya'ya götürmeyi denediler. Ama çok geçmeden sayıları azalmış olarak geri geldiler. Çünkü oradaki otlaklar tüm hayvanlara yetecek gibi değildi. Ve hükümet Trakya'da karaya çıkılmasına izin vermiyordu. Böylece zor durumda kalmış olan pek çok kişi bir iş bulup karnını doyurmak için toprağını terk edip Hora'ya, adanın büyük şehrine göçmeye başladı. Yol yaya 4 gün sürüyordu. Yollar bir lokma ekmek bulmak için evlerini terk eden ailelerin kervanlarıyla doluydu. Geceleri çöl gibi yerlerde konaklıyor, ateşler yakıyorlardı. Kaderlerine yanıyor, geride bıraktıkları yurtları için gözyaşı döküyorlardı. Kadınlar, "Ne olacak halimiz?" diye ağıt yakıyordu. Ve yaşlılar, ömürlerinde böyle bir azap görmediklerini söylüyorlardı. Bu kervanlardan birine anne ile kör oğlu da katılmıştı. Büyük şehre vardıklarında bir handa kaldılar. Kimileri yollarda, limanda ve fabrikalarda iş buldu, kimileri ise iş bulmakta gecikiyordu. Kadın bir yol inşaatında taş kırma işi bulana dek oğluyla beraber hayırsever insanların yardımı ile yaşadı. Zor bir işti bu. Şehir dışında çalıştıkları yere vaktinde ulaşabilmek için şafakla yola çıkıyorlardı. Büyük taşlar yolun her iki yanına dizilmişti. Başlangıçta çekici isabet ettirmekte güçlük çekiliyor, parmaklara da vuruluyordu. Güneş vücudu yakıyor, kulaklar uğulduyor, çekiçle yaralanan parmaklardan akan kan çabucak kuruyordu. Böylece damlayan terle, kırılmış çakıl taşlarının dizilmesiyle yol santim santim ilerliyordu. İnsanlar, yolcular, arabalar geçip gidiyordu. Arada iyi kalpli insanların da geçtiği oluyordu. Taş kıran kadınları görünce "Vah vah!" diyor, arabalarına biraz daha kurulup huzurlu bir şekilde yollarına devam ediyorlardı. Her şeyi geçip gidiyor, uzun yol boyunca taşla yoğrulmuş güçsüz yüreklerden başkası kalmıyordu geriye. Handa her çeşit insan vardı. Ermeniler, Yahudiler, Hristiyanlar, çocuklar, kadınlar. Kör çocuk bütün gün avluda kalarak annesinin dönmesi için akşamı beklemek zorundaydı. Çünkü yol uzundu, annesinin peşinden gitmesi olanaksızdı. Bir gün kalmak üzere hana bir sirk geldi. Yanlarında kafese kapatılmış bir kartal, eğitilmiş yılanlarla dolu başka bir kafes, bir de belden aşağısı maymun gibi tüylü olan bir kadın vardı. inip yerleştiler. Derme çatma çadırlarını bugün burada, yarın orada kuruyor, şehirde gösteri yapıyorlardı. İşleri iyi gidiyordu. Akşamları handa kalanlar uyumadan önce avluda toplanıyordu. Başlarından geçenlerden söz ediyor, dünyayı dolaşmış olan yılan oynatıcılar uzak ülkeler ve büyük denizlere ait hikayeler anlatıyordu. Bir gün içlerinden biri kadına şöyle dedi: "Çocuğu benim yanıma versene, sen yanında olmadığın için günün birinde kaybolacak. Ona yılanlarla oynamayı öğretirim, ona bakar beslerim, akşamları da sana geri getiririm. İster misin?" Anne razı olmadı ama bir akşam işten döndüğünde çocuğu avluda bulamadı. Kapıdan dışarı çıkmış ve kaybolmuştu. Onu bulmak için deli gibi sokaklarda koşuştu. Ertesi sabah çocuğu buldular. Bir kapının önünde uyuyakalmıştı. O zaman anne oğlunu yılanlarla gösteri yapanlara vermeyi kabul etti. Çocuğa yılanı boynuna, koluna sarmayı öğrettiler. Dilini çıkartana kadar parmaklarıyla yılanın ağzına vurmayı öğrettiler. Önceleri tenine sürünen bu şeyin ne kadar soğuk olduğunu anlatıyordu annesine. Korkuyordu. Giderek bu konuda konuşmamaya başladı. Annesi onu okşarken, günün birinde kaybolmasından böylesi daha iyi diye düşünüyordu. Çocuk da, evet böylesi daha iyi diyordu. Bütün gün yanı başında yılanları görmeye gelen insanların uğultusunu duyuyordu. Yüksek perdeden sesler, ince ve güçsüz sesler, oyunu görmekten geri kalmasın diye getirdikleri çocukların sesleri. Kör çocuk konuşmuyordu, ağlamıyordu. Boynuna sarılmış olan yılanın ağzına, dilini çıkartana dek parmağı ile vurmayı mekanik bir şekilde öğrenmişti. Yılan dilini çıkartınca öbür çocuklar, seyirci çocuklar, şaşkınlık ve korkuyla çığlıklar atıyordu. Kör çocuk yeni bir seyirci grubu gelene kadar parmaklarıyla oynadığı oyuna son veriyor, sonra numara yeniden başlıyordu. Çocuk için hiç durmadan tekrar edilmesi gereken bir hareket olmuştu bu. Hayatına girmişti. Ve bir gece annesinin kollarında uyuyakaldığında anne, çocuğun boynuna sarılan çıplak koluna küçük parmaklarıyla seyrek seyrek vurduğunu hissetti. Anladı ve uyuyan çocuğun başında uzun süre gözyaşı döktü. "Neden?" dedi. Tanrı'ya soruyordu. "Ne zaman günah işledim? Suçum neydi?" Ama çevresindeki sessizlik çok derin, karanlık çok yoğundu. 9. ayrımın sonu, sayfa 121.